Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine sizlerle yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi programımızı açar açmaz söyleyeceğimiz şey tabii ki lütfen bizi daha önceden takip ediyorsanız beğenilerle, yorumlarla ve başka arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Lütfen bunu unutmayın. Tabii ki her zaman olduğu gibi şuralarda bir yerde işte biliyorsunuz abone ol butonuna da basarsanız beğeniyorsanız tabii yani zorla değil memnun oluruz. Çünkü bizi desteklemeniz haliyle bizim daha çok insana ulaşmamızı sağlayacak. Teşekkür ederek başlıyorum. Evet sevgili Barış'ım bu hafta yine oto gündem dolu. Bunun dışında aslında bakarsan başka bir videomuz daha var bu hafta için hazırladığımız. Çünkü Cenevre Otomobil Fuarı da var. Onu ayrı bir videoda anlatacağımız için burada bunlardan bahsetmeyeceğiz. Hani ya kardeşim siz koca oto gündem nasıl olmaz demesin kimse. Onu ayrı bir videoda beklesin diye özellikle altını çizerek sormak istiyorum. Bu hafta neler var neler yok. Sen nasılsın?
Teşekkür ederim abi. İyiyim. Dediğin gibi şimdi Cenevre'yi de bu programa sığdırsaydık çok fazla haber olurdu. O yüzden çok sıkışık olurdu. Haberlerden çok böyle hani çok uzun bahsetmiyoruz tabii birçok haber olduğu için ama bu sefer 15-20 tane haberi bir araya sığdırmamız gerekirdi. O yüzden Cenevre'yi ayrı bir program olarak yapma gereği duyduk bu haftalık. Ama Cenevre hariç de güzel haberlerimiz var. Dilersen hemen başlayalım haberlerimize. Şimdi ilk haberimiz Avrupa'da yılın otomobili 2024. Cenevre fuarının hemen öncesinde biliyorsun belli oluyor. Tabii ki Cenevre zaten aşağı yukarı 4 yıldır pandemi dolayısıyla ve sonrasında düzenlenmiyordu. 4 yıl sonra ilk kez böyle fiziksel olarak düzenlenmiş oldu. Hemen öncesinde de Avrupa'da yılın otomobili 2024 ödülünün sahibi belli oldu. Aslında benim için biraz sürpriz oldu diyebilirim çünkü kazanan isim Renault'un Scenic E-Tech modeli oldu, %100 elektrikli. Şöyle hemen kısaca ben finalde hangi modeller vardı onu da söyleyeyim. 7 tane model vardı finalde. Toyota CHR, Türkiye'de üretilen yeni CHR. BYD'nin Seal modeli yine %100 elektrikli. Volvo'nun EX30 modeli yine %100 elektrikli. Kia EV9 açıkçası benim favorilerimden bir tanesiydi. Hatta en iyilerinden biri olduğunu düşündüğüm modeldi. Peugeot 3008, BMW 5 serisi ve şu an kazandığını söylediğimiz Renault Scenic E-Tech modeli. Renault Scenic E-Tech 329 oyla kazandı bu arada. 54 jüri üyesi var bu yarışmada ve 22'sinden en iyi yani 22 jürinin en iyi puanını alarak toplamda bu puanla birinci oldu. İkinci sırada hemen BMW'nin 5 serisi yer alıyor. 308 puanla. Aslına baktığımızda BMW 5 serisinin kısa yani yakın bir puanla kaybettiğini görüyoruz. BMW 5 serisi de 19 tane jüri üyesinin en iyi oyunu almış. Aslında iki model arasında güzel bir rekabet yaşanmış. Çünkü sonrasında puanlar epey düşüyor. Mesela 3. sırada yer alan Peugeot 3008'de puan 197 oya düşüyor. Yani ilk 2 sıradakinde çok büyük bir rekabet varken 3. sırada böyle oylar düşmeye başlıyor. Kia EV9 190 oy almış. Toyota CHR en sonda 127 oya kadar düşüyor. Evet, şunu da belirteyim. Biz finalistler belli olduğunda Donanım Haber'de de bir anket düzenlemiştik. Bizim takipçilerimizin katıldığı. Yaklaşık 1500 kişi katılmıştı burada ve buradaki oylamada Renault Scenic E-Tech sonuncu seçilmişti. Bu da enteresan bir şey oldu. Vay, biz de en son seçilen Avrupa'da yılın otomobili seçildi. Böyle de ilginç bir şey oldu ama bence seçilmesi çok da böyle hani tesadüf bir model değil çünkü Scenic zaten hani yıllardır piyasada var olan şu anda bir SUV olarak karşımıza çıksa da bir aile aracı MPV olarak senelerdir ve farklı jenerasyonlarda karşımıza çıkan bir modeldi. Artık %100 elektrikli SUV olarak karşımıza çıkıyor. Dış tasarımı oldukça güzel, modern bir tasarım var. Renault'un en son tasarım dilini sürdüren. Burada hatta Clio'da gördüğümüz işte bu merenk tasarımlı altta gündüz ledleri vardı. Bu modelde de aynısını görüyoruz. İç mekanı zaten tamamen yeni Renault modelleriyle aynı. İşte L şekilli çift ekrandan oluşan panel var. Direksiyon simidi zaten son modellerde gördüğümüz direksiyon simidinin aynısı birebir diyebiliriz. Teknik özellikler burada güzel. Neler var burada? Giriş seviyesinde 60 kWh'lik bir bataryamız var. Bu da 420 km'ye kadar menzil sunuyor bize. 170 beygir güç ve 280 Nm tork üreten bir elektrik motorumuz var. Bu da 0-100 hızlanmasının 9.3 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Bu arada son hızı da 150 km/saatle sınırlı. Tabii ki elektrikli otomobillerde biliyorsun bunu menzil kaygısı nedeniyle biraz 150-160 km hızlarda sınırlıyorlar. Üst versiyonda ise 220 beygir güç 300 Nm tork üreten bir motor var. 87 kWh çıkıyor burada bataryamız ve 620 km'ye kadar bize sürüş menzili sunuyor. Burada açıkçası Kia EV9 benim favorilerimden bir tanesi demiştim ama Kia EV9 baktığımız zaman fiyat olarak biraz daha yukarılarda kalıyor. Tabi buradaki değerlendirmelerde de fiyat performans biraz öne çıktığı için burada Scenic neden öne çıkıyor anlayabiliriz. Çünkü çok yüksek olmayan bir fiyata 620 kilometre gibi bir yüksek menzil sunuyor. Sunduğu teknolojik özellikler de zaten son Renault modellerinden bildiğimiz gibi oldukça iyi. Burada tek tek anlatmayacağım bunu. Konumuz bu değil. Ama dediğim gibi biraz fiyat performans aracı olarak öne çıktığı için birinci seçilmiş. Gayet de güzel olmuş. Tebrik ediyoruz Renault'u.
Evet, ben de sana katılıyorum. Gerçekten keyifli. Tabii şu güzel. Bir tarafta BMW 5 serisinden bahsediyorsun. Bir tarafta da Scenic'ten bahsediyorsun. Tabii ki yani bu şey değil ama hani burada yılın otomobillerinde böyle bir hani işte BMW, Mercedes bakıyorum gibi bakmadıkları için böyle, evet. Ama bence Renault için tabii böyle arada hani BMW ve Renault'un olduğu, sonra arkasından işte bir farkla diğer markaların gelmesi arabanın gerçekten çok iyi bir beğeni topladığını gösteriyor, anlaşılan o ki. O yüzden heyecan verici. Tabii daha çok kişiye erişebilecek bir otomobil olduğunu bildiğim için benim hoşuma gitti böyle olması. Tabii Türkiye'de de Oyak Renault'dan sevip haliyle Renault'u da sevmiyor değiliz. Yani CHR alamadı diye de lanet edecek halimiz yok. O yüzden Renault'un alması iyi olmuş. Ama tabii bizim anket enteresan olmuş. Yani,
evet.
Biraz Türkiye'de Scenic çok bilinmeyen bir araç. Yani özellikle takip edenlerin bildiği, sevdiği, takip ettiği bir araç. Yani o binen, kullanan ki şu an karakteri biraz değişti. SUV'ye çok döndü ama daha önce biraz daha böyle MPV dediğimiz yani işte tek hacimli one space böyle bir alan sunan bir araçtı. Biraz daha ne diyelim, minibüsvari ya da şu ticariyle bizim şu an kullanan o ticarilerle binek arabaların ikisinin havasını birleştiren bir havası vardı. Hatta çok efsane bir modeli var yanlış hatırlamıyorsam. F1 modeli var bu Scenic'in galiba. O da mesela neredeyse minibüs gibiydi yani. Bu hali değişik hani öyle bakarsan farklı bir karakter ama araç çok güzel görünüyor böyle dışarıdan baktığında.
Evet.
Özellikle bu renklerin, gri rengin ki Fiat'ın bu işte şey renkleri bıraktığını haberinde vermiştik.
Evet, doğru.
Yani tam da zamanda bırakmış gibi oldu. BMW de bu grilere geldi. Böyle enteresan şey renkler, yani aslında sıkıcı olabilecek renkler falan ama gri renk nedense tekrar bir böyle bu araçlarla o kurşun grisi enteresan bir araç haline gelmiş oldu. Çok teşekkürler ediyoruz bu haber için. Tebrik ediyoruz Renault'u.
Evet, madem öyle ikinci haberimize geçelim. Bu sefer Fiat yakasından bir haberimiz var sevgili Barış. Renault'u tebrik ediyoruz ve Fiat tarafına geçiyoruz. Yeni model ailesinin tanıtımı. Neyi tanıttılar Fiat ailesi?
Aslında bunu bir başta da belirttiğim gibi ön gösterim olarak düşünebiliriz. Şu anda yeni modeller yok ama onların bir ön gösterimi olarak konseptler karşımızda. İlginç bir şekilde birkaç tane konsept tanıttı Fiat. Yeni üretilecek, hatta şöyle, ilki bu Temmuz ayında olmak üzere önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde böyle belli aralıklarla bu konseptler seri üretim versiyonlarına dönüştüğünü göreceğiz. Tabii ki bunlardan ilki hangisi? İlk sırada yer alan City Car konsepti. City Car isminden de anlayacağımız üzere küçük, kompakt bir şehir otomobili. Tabii ki büyük ihtimalle %100 elektrikli olacak. Şu anda senin de ekrana yansıttığın gibi. Aslına baktığımızda yan tarafta zaten Panda yazısını net bir şekilde görüyoruz. Ne olacak? Bu mevcut Panda modelinin önümüzdeki yıllarda halefi olacak, mirasçısı olacak. Aslına bakıldığında diğer modeller de Panda ailesi gibi sunulacak diyebiliriz. Çünkü Fiat bunları işte Grand Panda, daha büyük bir Panda modeli olarak nitelendiriyor. Ama ilk model, yani bu sene Temmuz ayında seri üretim versiyonuna dönüşecek olan ilk model bu tabii ki Panda City Car konsepti oluyor. Burada ilginç çekici konseptlerden bir tanesi, açıkçası benim en çok ilgimi çeken şu an ekrana getirdiğin pick-up konsepti oldu. Hepsinin birbirine benzeyen bir tasarım dili var zaten ama bence bu tasarım dili en çok pick-up'a yakışmış. Böyle güzel, kaslı bir görünüm sunuyor. İşte çift kabinli. Bence gayet güzel görünüyor. Modern bir tasarıma sahip. Tabii ki baktığımız zaman şimdi çok abartılı çizgiler var. Bunlar konsept olduğu için seri üretim versiyonuna dönüşene kadar büyük ihtimalle zaten tasarımda çok büyük değişiklikler yapılacak. Bu tasarımlardan sadece bazı ipuçları göreceğiz ama şu an bile oldukça fütüristik göründüğünü söylemek lazım. Onun dışında hemen
hocam,
şöyle baktığım
zaman... Boğaz Köprüsü'nden geçemez hocam yalnız.
Evet, ne yazık ki. Hemen sıradaki konseptimiz Fastback. Yine aslına baktığımızda boyut olarak hem de tasarım olarak pick-up'a çok benziyor. Sadece pick-up'ta açık kasa şeklinde görüyoruz. Fastback'te böyle arkaya doğru uzanan, tabii ki isminden de anladığımız üzere böyle eğimli, dümdüz bir şekilde uzanan bir bagaj arka cam bulunuyor. Aslına baktığımızda tasarım birebir pick-up'la aynı, dediğim gibi. Böyle ilginç şeyler var. Şimdi sıradaki, hemen ekrana yansıttın, SUV tasarıma sahip, SUV gövde tipine sahip ve fiyat bunu az önce de dediğim gibi Gigapanda olarak adlandırılıyor. Yani baktığımız zaman sanki mevcut tek model varken Panda'da, bu yeni model ailesi sanki Panda'nın farklı versiyonları olarak sunulacak gibi geldi bana açıkçası. Bunu da
modüler
bilmiyorum.
Panda
bu arada şöyle
yani
bir şey var. Anlayamadım.
Modüler Panda gibi gözüküyor şu an yani.
Evet, evet, aynen öyle görünüyor. Bir de şöyle bir söylem var. Şu an Avrupa'daki Tipo modeliyle Panda modelinin halefi olarak görülüyor bunlar. Yani Tipo dediğimiz aslında bizim Türkiye'de çok meşhur olan Egea, Fiat Egea, Avrupa'da Tipo ismiyle satıldığı için. Tabii ki Türkiye'de oldukça popüler, çok fazla popüler. Hem sarı taksilerde olsun, hem bireysel kullanımda olsun, hem filo tarafında olsun. Fiat'ın göz bebeği olarak görebiliriz Türkiye pazarında. Tabii ki Avrupa'da bu kadar ünlü mü? Değil. Hani bu kadar Türkiye pazarında olduğu gibi değil. Bu modeller,
Türkiye'nin
bu model ailesi
gerçekleri nedeniyle Türkiye'de daha meşhur haliyle. Yoksa aslında yurt dışında meşhur olmamasının sebebi aslında bir nevi o gibi. Ama ben de bilmiyordum tipi olduğunu dışarıda. Onu da öğrenmiş oldum senden.
Evet, şöyle, bu da SUV konsepti aslında. Yani SUV olmazsa olmazdı. Neden? Çünkü günümüzde otomotiv dünyasında en popüler segmentlerden, gövde tipinden bir tanesi SUV. Bu da aynı tasarım dilini kullanan, yine Panda ile City Car konseptiyle başlayan tasarım dilini sürdüren, daha büyük, daha pratik kullanım sunan bir SUV konsepti. Hemen baktığımızda ise benim en hoşuma giden camper konsepti, yani kamp aracı konsepti var. Yani bunun standart olarak bu tasarımla ve hani kamp yapanlara, böyle ailelere özel belli donanımlarla sunulursa gerçekten çok güzel bir şey çıkabilir ortaya. Ben bu haliyle bile çok beğendim. Neler var? İşte SUV konseptini zaten temel alıyor büyük ihtimalle ama işte arazi lastikleri, jantlarının daha farklı olması, önde bir vinç sunulması standart olarak. Bravo. Ön tamponda ve işte standart olarak gelen port bagaj, böyle önden arkaya doğru uzanan koruma demirleri gerçekten çok güzel bir görüntü oluşturmuş. Bu arada diğerlerinde dijital yan aynalar kullanılırken bunda herhalde biraz doğaya, böyle geleneksel tasarıma kayılmış, normal geleneksel yan aynalar kullanılmış. Çok güzel bir tasarım var. Benim en beğendiğim konsept bu oldu. Açıkçası bunun seri üretim versiyonuna dönüşmesi konusunda çok heyecanlıyım gerçekten.
Yani biliyorsun ben de kamp aynı şekilde. Yani bizim Berlingo tabii böyle değil şu an ama yani aşağı yukarı işte üstteki, burada ben de çadır diye düşündüm. Çünkü bizdeki çadır yani bu kadar büyük olunca çadır olarak
kullanılıyor. Evet, evet, çadır.
Umarım çadırdır ya da. Ama şey, yani araç senin de söylediğin gibi tam da direklerinden işte vincine, lastiklerinden işte şuradaki ledlere falan. Eğer bunu, çok önemli bir şey söyledin. Bu prototip ne kadar gerçeğe yansıyacak onu görmek lazım ama bu haliye çok güzel. Çok net olarak çok tatlı, çok keyifli bir araç. Tabii bunu gönül ister ki ticari diye getirsinler ki biz de buna iki katı vergi ödeyerek almayalım. Hani biz de bunu normal insan gibi binelim, kullanalım ister gönül, onu da söyleyelim. Biliyorsun diğer araçlar da ticari, yani o 4x4'ler. Evet. Onları da birçok insan aslında gene belki kendi kişisel işi için almak zorunda, yani kişisel hayatı için alıyor ama ticari alıyor. Onun derdini çekiyor tabii, daha yavaş gidiyor, bir şey yapıyor ama bu araç, sana katılıyorum, serinin içerisindeki en güzeli bu. Bu arada benim demin Renault haberinin sonunda söylediğim renksiz ya işte bu gri de çok tuttu falan dedik. Fiat da bu hamleyi yaptı ama Fiat bana resmen cevap verdi yani. Evet. Resmen hani wasted oldum yani. Hemen daha ikinci habere geçer geçmez bitirdim beni bu haberle. Çok güzelmiş.
Çok renkli konseptler.
Renk böyle olduktan sonra da pek söyleyecek bir şey kalmıyor. Teşekkür ediyorum ben de. Devam edelim mi? Başka resimler de var anladığım kadarıyla. Tasarımlar da var galiba.
Aslında konseptler bu kadar. Hemen şu an açtığın onun içini görüyoruz. City Car konseptinin içini görüyoruz. Bu arada City Car konseptinin içinde de hemen şöyle yanlış söylemeyeyim. O açıdan böyle detaylarına bakıyorum. Fiat'ın bir tane fabrikası var. Bu fabrikasının üstünde bir tane böyle araçların test edildiği bir pist var. Fabrika binasının üzerinde. O pistin tasarımından esinlenilmiş. Oradan esintiler taşıyor bu konseptin iç tasarımı da. Büyük ihtimalle bu detaylar seri üretim versiyonuna da taşınacaktır diye düşünüyorum. Oldukça ilginç bir araç bizleri bekliyor diyebiliriz.
Heyecanlandım. Yani bu Panda gene Türkiye'de aynı demin Tipo'dan Scenic'ten bahsettiğimiz gibi. Yani aslında Panda da Türkiye'de çok böyle tutmuyor ama yurt dışında Avrupa'da özellikle küçük araç haliyle şu anki haliyle tabii ki ilgisi yok ama çok tutan çok keyifli bir araçtı. Çok sevilmişti. Şimdi Panda'yı böyle görmek o yüzden güzel. Bir Panda vari bu hani çift renk kullandığı şeyde bir Panda'yı anımsatıyor gerçekten. Bana hani onu düşündürttü. Bu haliyle çok güzel bir çalışma. Heyecan yaratıyor. Umarım gerçeğe benzer bir şekilde hayata geçirirler. Çok keyifli gerçekten. Gördüğüm çok keyifli bir araçtı. Şimdi 2'de 2 oldu bu arada yani. Renault'u da çok beğendim. Sineki. Fakat bu da buradakiler de çok güzel. Yani işte SUV'si olsun, fastback olsun. Her biri bir de modüler yapı yani. Aynı arabaya bakıyorsun ama işte bir böyle bir şöyle falan.
Evet.
O yüzden bir anda herkesi Panda kullanıcısı haline getirebilecek bir şey var. Bir görünüm var. Tabii ki bu Logitech'in klavyesine benzemiş ama yani çok normal bir renkler. Peki. Evet. Tamamdır. O zaman bir sonraki haberimize geçelim sevgili Barış. Bakalım sırada ne var? Hemen geçiyoruz sonraki habere.
Aslında Türkiye pazarını ilgilendirebilecek bir haberden söz ediyor olacağız şimdi. Dacia Spring biliyorsun ülkemizde en uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil. 2024 model yılı en son gelmemişti ama 2023 model yılıyla beraber 885 bin TL'den bir satılıyordu 2023 model yılı versiyonu. Şimdi onunla ilgili bir haber var. Nedir bu? Biliyorsun Dacia logolu olmasına rağmen Spring aslında kökeni Asya pazarına dayanıyor. Oradan devşirme bir model. İlk versiyonunda birebir ufak tefek tasarım değişiklikleri yapılarak oradan alınmıştı. Ve yine Çin'de üretilerek Türkiye pazarına geliyordu aslında. Hem Avrupa'ya hem de Türkiye'ye. Türkiye'de ne yazık ki işte Türkiye pazarına girmeden önce ilave gümrük vergisi uygulanıyordu buna da diğerlerinde olduğu gibi. Yani ilave gümrük vergisinde biliyorsun sadece Çinli bir üreticiye ait olmasına gerek yok. Çin'de üretilip Türkiye pazarına gelse de bu vergiye takılıyor. O yüzden orada üretildiği için %54 toplamda %54'e varan ilave gümrük vergisiyle birlikte geliyordu. Bu da tabii ki fiyatının biraz daha yüksek olmasına neden oluyordu. Ama şimdi şöyle bir detay var. Otokar'ın haberine göre burada Dacia yetkilileriyle Cenevre Otomobil Fuarı'nda bir söyleşi gerçekleştirmişler ve burada öne çıkan detaylar şunlar. Dacia Spring'in üretiminin Avrupa'ya kaydırılabileceği gündemde. Tabii ki bu kısa vadede mi olur, orta vadede mi olur bunu tam olarak bilemiyoruz ama biraz daha Dacia tarafı ve tabii ki genel olarak bakarsak Renault tarafı Dacia Spring'i Çin'de üretmenin eskisi kadar böyle feasible olmadığını yani o eskisi kadar böyle maliyeti düşük ve mantıklı olmadığını düşünmeye başlamışlar. Çünkü yavaş yavaş biliyorsun aslında ben bunu şuna da yoruyorum. Acaba sanki Avrupa Çinli elektrikli otomobillere yönelik bir engel hazırlığı içerisinde de yok Spring'i o yüzden mi Avrupa'ya kaydırmayı düşünüyorlar gibi bir düşünce de geldi aklıma. Bu da çok mantıklı bir şey çünkü biliyorsunuz bir Çinli istilasından bahsediyoruz Avrupa'ya yönelik ve şu anda Renault yetkilileri diğer üreticileri böyle bir birleşmeye çağırıyorlar. Birleşmezsek ve daha kapsamlı bir işbirliği yapmazsak Çinlilere karşı koyamayız şeklinde açıklamaları var çok net bir şekilde. Hani o yüzden hani bunun önüne geçmek amacıyla belli bir bizim koyduğumuz gibi ilave vergi ya da çok farklı şeyler gelecek de o yüzden mi üretimi buraya kaydırmayı düşünüyorlar gibi de düşünebiliriz. Ama şu önemli Avrupa'da üretilmeye başlanırsa Çin'deki, Çinliler için geçerli olan Türkiye pazarında bu ilave vergiden kurtulmuş olacak. Ha, bu demek değil ki ilave vergiden kurtuldu, çok ucuz olacak değil. Çünkü bu insanların bu otomobilleri Çin'de üretmesinin bir sebebi var. O da üretim maliyetlerinin orada çok düşük olması Avrupa'ya göre. Avrupa'ya çekildiğinde üretim maliyeti de yükselecek. O yüzden hani fiyat çok böyle dişe dokunur derecede düşmeyecektir diye düşünüyorum ama en azından ilave vergiden kurtulduğunda biraz daha ucuza geldiğini görebiliriz Türkiye pazarına. Tabii bu gerçekleşirse şu an için sadece bir söylem.
Çok güzel söyledin. Bence özellikle Çin tarafındaki hatırlattığın konu çok önemli. Mutlaka bununla ilgili bir şey görünür ya da görünmez şekilde bizim geçtiğimiz hafta konuştuğumuz üzere mutlaka olacak. Bunun da bu şekilde bir bahaneye müdahil olması, onun içerisinde yer alması bence makul bir görüntü olabilir. Tıpkı Google Pixel'lerin artık bundan sonra Hindistan'da yapılacak olması gibi bir şekilde Çin'den uzaklaşma işini, hani Rusya ile ilgili her şey artık tuy kaka olduğu için Çin'de bir nevi artık oraya gidecek gibi görünüyor. Sanki yani bir savaş, yani hem ABD tarafında hem yine bir başka ABD olan Avrupa Birliği tarafında olacak. O yüzden bence burası sıkıntılı. Ama güzel bir detay bence bu. Yani takip anlamında önemli. Dacia'yı sevdik yani, bu güzel bir araç ama Spring güzel bir araç ama bakalım oradaki üretim nereye kayacak. İnsan üretim kayacak bir yere gidecek derken de tabii Türkiye'yi düşünmeden edemiyor. Hep söylüyoruz, bu şartlarda Türkiye'nin daha fazla rol sahibi olmasını istiyoruz. İnşallah evet. Bununla ilgili başka bilgiler, veriler de gelir bizlere.
Duster peki, geldi, evet. Spring neden gelmesin diyoruz. %100 elektrikli otomobil burada üretilse hem know-how açısından da gayet güzel olur Türkiye'ye gelmesi açısından.
Çok doğru. O zaman sıradaki haberimize geçebiliriz. Bu sefer Jeep Avenger'la ilgili bir haberimiz var. Nedir detaylar? Evet. Senden alıyoruz her zamanki gibi.
Şimdi Jeep Avenger, yani Jeep dediğimizde bir segmente yıllar boyunca adını vermiş bir markadan bahsediyoruz. SUV segmentine çoğu zaman hani sokakta birkaç kişiyi çevirsen en azından yarısı SUV değil de Jeep diyecektir. O yüzden hani çok köklü bir markadan söz ediyoruz. Bu köklü markanın da %100 elektrikli model olarak Avenger'ı kısa süre önce piyasaya sunulmuştu. Avenger diğer Jeep modelleri gibi böyle kaslı, işte araziye uygun bir araçtan ziyade daha çok kompakt. İşte B SUV segmentinde, PSA'nın diğer modellerine uygun. Nedir bunlar işte? Baktığımızda 2008 Mokka gibi onların elektrikleriyle aynı platformu, aynı bileşenleri paylaşan bir model olarak karşımıza çıktı. Ama sadece %100 elektrikli değil, benzinli ve hibrit versiyonları da vardı. Bir tek eksiği vardı. O da Jeep ismine yakışmayan 4x2. Sadece 4x2 versiyon olarak satılıyordu. 4x4 yoktu. Şimdi artık zaten bunu geçen yıl konsept olarak görmüştük. O konsept gerçeğe dönüşüyor. Jeep Avenger artık 4x4 olarak da anılabiliyor. 4XE ismi verilen versiyonla. 4XE ismini Jeep'in daha önceki modellerinde de görüyorduk aslında ama onlarda plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit versiyonlarda bu 4x4 olarak sunuluyordu. Avenger'da ise bir farklılık var. Bu da plug-in hibrit yerine 48 volt hafif hibrit sistemde bu isim kullanılmış. Yani plug-in hibrit değil de 48 voltluk hafif hibrit sistem var. Bunu da anlayabiliyoruz aslında. Neden? İşte zaten %100 elektrikli versiyon olan bir model için hani plug-in hibriti sunmak çok da mantıklı gelmemiş olabilir. O yüzden burada 48 volt hafif hibrit sistemle birlikte sunmuşlar. Bu sistemi aslında Stellantis'in diğer modellerinden aşinayız. Neden? Biz Otogündem programlarında da daha önce konuşmuştuk. Hatta en son Citroen C4 ve C4X'e gelen hafif hibrit versiyonları konuşmuştuk seninle. Bu Avenger'ın da hafif hibrit sistemi aynı, tek farklı 4x4 versiyon olmasıyla farklı. Burada 136 beygirlik bir içten yanmalı benzinli motor ve her biri 28 beygir güç üreten iki tane elektrik motoru var. Bu elektrik motorlarından bir tanesi her zaman olduğu gibi çift kavramalı şanzımana entegre edilmiş. Bir tanesi ise arka aksa konumlandırılmış. Aslında 4x4 sürüşü sağlayan arkadaki elektrik motoru diyebiliriz. Şanzıman tarafında da yine o modellerde gördüğümüz böyle çok tartışılan 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman var. Yani baktığımız zaman bu Stellantis'in ya da PSA'nın tork konvertörlü şanzımanı yok burada. Bu biraz tartışılıyor son zamanlarda. Burada aklıma gelen ilk şu olmuştu. Tamam, 48 volt hafif hibrit sistem. çok küçük bir batarya olmasını gerektiriyor. Yani bu sistemlerde çok ufak bir batarya kullanılıyor. Ve 4x4 sürüşü sağlayan da arkadaki elektrik motoru olduğuna göre, yani bataryada enerji biterse bunun 4x4 sürüşü ortadan kalkacak mı diye bir soru işareti oluşmuştu kafamda, ama Jeep bunu da düşünmüş ve şunu garanti ediyorlar. Bataryanın durumu ne olursa olsun 4x4 sürüşünü sürdürebiliyor araç şeklinde bir açıklamaları olmuş. Bu da güzel bir detay. Onu da eklemek istedim. Aklına bu soru işareti gelen olabilir çünkü. Baktığımız şöyle zaman tasarım olarak şöyle, normal Jeep Avenger'la neredeyse birebir aynı. Ufak tefek detaylar var. Biraz daha hani kaslı görünmesi için ön tamponu süslemişler. Jantlarda ufak tefek değişiklikler var. Onun dışında birebir aslında diğeriyle aynı diyebiliriz. Bakalım %100 elektrikli versiyon olarak sadece Türkiye pazarında satılıyor şu anda. Böyle 4x4 hibrit olarak da gelir mi ilerleyen süreçte? Bekleyip göreceğiz.
Evet, umarım gelir. Tabii 4x4 elektrik meselesi önemli. Ama onu nasıl verdiği de, onu nasıl yola yansıttığı da önemliydi. Detayları da senden almış olduk ama güzel bir araç. Jeep'in tabii PSA altyapısı, yani PSA markası altındaki başarısını bekliyoruz. Daha iyi başarılar bekliyoruz onlardan. Çünkü iyi bir yeri var Jeep'in. Onu daha çok yansıtacak bir çalışmanın ürününü belki de bu araçta görür müyüz? Bakalım, göreceğiz, anlayacağız. Evet, o zaman sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimizde bu sefer bir başka yeni araçla ilgili. Şöyle şurayı hemen kapatalım. Bu seferki haberimiz Honda tarafında. Ve güzel de bir haber aslında, hidrojen yakıt hücresiyle ilgili bir mesele var. Neyin nesidir, öğrenmiş olalım.
Şimdi şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Otomotivin geleceği tartışıldığında aslında ikiye bölünüyor taraflar. Bir taraf sadece bataryalı elektrikli araçları savunurken, diğer tarafta diyor ki otomotivin geleceği sadece bataryalı elektrikli araçlar değil, diğer enerji türleri de olacak. Diğer enerji türleri dediğimiz nedir? Şu anda işte bu haberimizde konuk olan hidrojen yakıt hücreli araçlar. Baktığımız zaman bu taraf bana da biraz daha mantıklı geliyor. Çünkü hani tek bir tarafa bağlanmak yerine farklı seçeneklerin, farklı opsiyonların sunulması pazar açısından da gayet iyi olacaktır diye düşünüyorum. Burada çalışmalar yapan bazı markalar vardı. İşte Hyundai yapıyor, BMW yapıyor, Toyota yapıyor. Şu an gördüğümüz işte Honda bunun çalışmalarını yapıyor. Ve Amerika tarafında yine General Motors bu taraflarda çalışma yapıyor ve hidrojen yakıt hücreli araçları yaygınlaştırmak için, bu teknolojiyi kullanmak için çeşitli Ar-Ge çalışmaları yapıyorlar. Tabii ki Ar-Ge çalışmalarından ileri gidip bu modelleri gerçeğe dönüştüren markalar da var. Honda da bunlardan bir tanesi. Yeni CR-V modelinin hidrojen yakıt hücreli versiyonuyla karşımızda şu anda Amerika pazarı için tanıtılan bir model ve Amerika pazarında üretilecek ilk bu teknolojiye sahip Honda modeli olduğunu söylemek lazım. Bunu bir nevi plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit olarak da adlandırıyorlar. Sadece farkı ne? Bildiğimiz benzin elektrik kombinasyonunun yerine elektrik ve hidrojen kombinasyonu var burada. Yine aslında plug-in hibrit olarak düşünebiliriz. Çünkü araçta gördüğün gibi şu fotoğrafta da önde ve arkada olmak üzere iki tane yakıt girişi bulunuyor. Yani yakıt diyorum ama bir tanesi bataryayı, araçtaki küçük bataryayı beslemek, fişe takmak için, diğeri hidrojen tankına hidrojen doldurmak için olan girişler. O yüzden bunu plug-in hibrit olarak, teknik olarak bu şekilde düşünebiliriz. Şöyle detaylarına baktığımda zaten tasarım olarak neredeyse standart CR-V ile birebir aynı. Sadece ön kısımda farklılaştırılması açısından başka paneller kullanılmış. Jantlar biraz daha değişik ve arkada bagaj kapağının üst tarafında stopların arasında böyle siyah bir panel var. O da bu versiyona özel olarak bir detaylandırılmış. Şöyle bir baktığımda neler sunuyor? Batarya bulunuyor demiştim. Bu batarya 17.7 kWh'lik. Ufak bir kapasiteye sahip. Bu da aslında saf elektrikli sürüş menzili olarak 47 kilometre. Yani oldukça düşük bir menzil sağlıyor. Asıl menzili burada tabii ki bize hidrojen yakıt hücresi sağlıyor. 4.3 kilogramlık böyle sıkıştırılmış bir hidrojen tankı bulunuyor bunda. Bu da Amerika'daki EPA ölçümlerine göre 435 kilometreye kadar mesafe kat edebilmesini sağlıyor. Yani ikisine baktığımızda yaklaşık 500 kilometreye kadar bir sürüş menzili sunuyor bize CR-V. Yani baktığımız zaman güzel bir teknoloji. Hidrojen gelecekte işte içten yanmalı motorlar bitecek diyoruz. Yeni alternatif enerjilere geçiş yapılacak diyoruz. O yüzden seçenek olması açısından, pazarda gerçeklik olması açısından güzel bir seçenek. Bunda güzel bir detay daha var. Normal elektrikli otomobillerde ve bazı plug-in hibritlerde gördüğümüz çift yönlü şarj özelliği bu araçta da sunuluyor. Bu çift yönlü şarj neyin avantajı var? Siz işte araçtaki bataryada bulunan enerjiyle çeşitli elektronik cihazlara güç verebiliyorsunuz. Atıyorum kampa gittiniz ve bazı elektronik cihazlara güç vermeniz veya işte ışık sağlamanız gerekiyor. Buradaki bataryadan enerji kullanabiliyorsunuz. Bunun gibi güzel özellikleri de var. Dediğim gibi şu anda Amerika pazarı için tanıtılmış durumda ama belki de ilerleyen süreçte Avrupa pazarı için veya işte farklı pazarlar için de sunulabilir. Bekleyip göreceğiz ama dediğim gibi hidrojen yakıtlı araçların yaygınlaştırılması açısından güzel bir gelişme.
Son derece önemli. Bence de güzel söyledin, güzel anlattın. Yine hiç ben de soluksuz dinlemiş oldum. Bu haftaki aslında esas haberlerimizden bir tanesine geldik şimdi.
Evet.
Apple Car projesi iptal edildi. Uzun süredir beklediğimiz işte bir şekilde ha geldi gelecek denilen veya gelecek mi diye sorusu daha çok sorulan Apple Car nihayet iptal edildiğini Bloomberg'den Mark Gurman, ki zaten Mark bizim iPhone'larla da ilgili bütün, yani Apple'ın Bloomberg'teki temsilcisi gibi ama tabii ki olumsuz haberleri de verdiği için temsilcisi sayılmaz. O yüzden böyle bir haberi yansıttı, sızdırdı ya da bildirdi. Apple bunu söylemiş oldu. Nedir olay? Hani bu neyi değiştirecek? Bir istersen hızlıca konuşalım.
Tabii ki aslında yani Apple'ın bilinen ismiyle iCar, tabii ki neden bu şekilde anılıyor? İşte iPhone var, iPad var, iMac var tarzı birçok ürününe bu şekilde isimlendirdiği için üreteceği elektrikli araca da belki iCar ismini verir diye bu şekilde isimlendiriliyordu kamu tarafında ama markanın, yani şirketin kendi içerisinde Project Titan olarak isimlendiriliyordu. İlki ne zamana dayanıyor? İlk söylentiler Apple'ın elektrikli otomobil üreteceğine dair ilk söylentiler 2015 yılına kadar uzanıyor. Yani neredeyse 10 yıllık koca bir süreçten bahsediyoruz. Her şey perde arkasında böyle gizli saklı tutularak yapıldı. Bununla ilgili birçok mühendis görevlendirildi. Farklı markalardan, bildiğimiz tanıdığımız elektrikli araç şirketlerinden birçok çalışan mühendis bu tarafa transfer edildi. Apple'ın şunu biliyorduk. Apple gerçekten yazılım tarafında çok gelişmiş. Otonom teknolojileri tarafında, otonom sürüş tarafında kullanıcısına çok büyük gelişmiş özellikler sunan bir araç çıkarmak istiyordu. Ve bunu sınırlı sayıda üretmek istiyordu. Biraz daha karlılığı yüksek, yani fiyatını biraz daha yükselterek, hatta bizim haberimizde de geçtiği gibi 100 bin dolar civarında bir fiyatla karlılığı yüksek olarak satışa sunmak istiyordu. Ama tabii ki baktığımız zaman, özellikle elektrikli otomobil piyasasına baktığımızda çok büyük bir rekabet söz konusu. Doğrudan böyle bir teknoloji şirketinin otomobil sektörüne, otomotiv sektörüne geçiş yapması da çok kolay bir şey değil. Çinliler tarafında neyi gördük? Huawei'yi bu tarafa güzel bir geçiş yaptı. İlk başta ne yaptı? İşte kendi teknolojilerini, kendi elektrikli araç ve otonom teknolojilerini işte farklı markalarla, farklı şirketlerle, otomotiv şirketleriyle anlaşarak onların araçlarında kullanarak bu sektöre güzel bir giriş yaptı. Xiaomi yine bir başka Çinli. O ne yaptı? Doğrudan ben dedi kendi elektrikli otomobili üreteceğim dedi ve 3-4 yıl içerisinde dediklerini gerçekleştirdi. Benim açımdan gerçekten şaşırtıcı oldu. Ben elektrikli otomobil yapacağım dedi. Elektrikli otomobil birimini kurdu. Ayrı bir şirket, otomotiv şirketi açtı. Ve Su7 isimli elektrikli otomobilini, ki bunu zaten çok konuşmuştuk, piyasaya sundu. Hatta kısa bir süre önce Avrupa'da da bir fuarda sergiledi bunu. Ama Apple tarafında beklenen olmadı bir türlü. 10 yıllık süreç şu anda da haberini duyduğumuz gibi çöpe atılmış gibi oldu ki hani buna harcanan paralar da az değil. 10 milyar doların üzerinde bir giderden bahsediyoruz. Bu projenin geliştirilmesi için harcanan paralardan bahsediyoruz. Evet. Az bir miktar değil bu. Ama
10 yıldır Apple, harcanan, 9 yıldır
Apple harcanan burada para. Şunu düşünmek lazım. Apple burada neyi gördü de otomotiv sektörüne girmekten vazgeçti diye düşünmeden edemiyor insan. Acaba hani Çinlilerin bu sektörü yavaş yavaş ele geçirmesinden dolayı hani kendisine bir yer bulamadı da bu sektöre girmekten vazgeçti. Onu tam olarak bilemiyorum açıkçası. Çünkü çok köklü bir şeyden bahsediyoruz. 10 yıllık geliştirilen bir süreçten bahsediyoruz. Bunu tam olarak bilemiyorum ama hani sen Apple'a teknoloji tarafında benden daha aşinasın. Senin fikrini merak ediyorum bu konuda gerçekten.
Ya, evet. Şöyle söyleyeyim ben de madem öyle. Bu söylediğin bence de önemliydi. Çünkü Apple'ın yaptığı genelde hangi iş alanındaysa mutlaka o alanda bir karlılık söz konusu. Yani Apple'ın en önemli farklılığı şimdiye kadar diğer bütün markalardan, yani bunu bir işte Apple, kimse bunu Apple fanboyluk falan filan diye algılamasın. Pazar gerçekleri olarak baktığında yıllardır kim birinci olursa olsun, yani Samsung mu birinci, Huawei mi işte yükseldi, hepsine nasıl ne yaparsan yap, nasıl bakarsan bak, Apple karlılık olarak bu markaların hep üstünde yer alıyor. Yani karlılıkta hep zirveye oynuyor. Ama dünyanın en çok satan telefonu değil mesela, böyle baktığını. Diyelim öyle değil. Veya işte dünyanın en çok satan bilgisayarı değil gibi. Ama işte veya gerçi öyle de oldu ama saatte, işte iPod'da, böyle geriye doğru gittiğinde bazı ikonik çıkışları var. Şimdi mesela neyi merak ediyoruz? İşte acaba bu Apple Vision Pro ile bir hayal kırıklığı mı olacak, yoksa yeni bir perde daha açacak mı? Bunu göreceğiz beraber. Ama Apple yaptığı her işte mutlaka bir üst düzey bir karlılık ekliyor. Belki de otomobil pazarı için artık bu karlılık Tesla'nın vaktinde, hani belki de iştahını kabartan şey zaten Tesla'nın çıkışıydı eğer öyleyse. Artık Tesla'ya da baksa, Xiaomi gibi, Huawei gibi veya başka, yani onlar tabii daha yeni ama halihazırda rakip olarak önüne geçen ve diğer, işte biz burada konuşuyoruz. Yani Renault grubu, PSA, işte Volkswagen, bunlar hepsi birleştiğinde Çinlilere bir şey yapsın diye bir şey konuşuyoruz. Şimdi Apple buraya girip de ne sunabilirdi? Onu dikkate almak lazım ki son, aslında Tim Cook'un son yaptığı açıklamalardan bir tanesinde otonom sürüşe odaklanıyoruz demişti. Hani orada da şöyle bir soru işareti gündeme gelmişti. Acaba otomobil değil de bir çözüm mü bu sefer gelecek? Ki yanlış okumadıysam 45 bin millik bir test yapmışlar. Yani 45 bin mil üzerine bir test yapmışlar. Yani o testlerden bekledikleri sonuçları alamadılar mı? Bence bu kadar otonom sürüş gelişirken ve farklı markalarda, Çin'den olsun, dünyanın farklı yerlerinden olsun, iyi sonuçlar alırken otonom sürüşte istediğimiz başarıyı elde edemedik diyeceklerini düşünmüyorum. Tam aksine senin de söylediğin gibi, bunu donanım olarak ürettiğinde bir katma değer sağlayamayacaksa, yani işte neden Apple Vision Pro çıktığında herkes heyecanlandı? Bir, Apple olduğu için. İki, farklı bir iş yaptığı için. Standart o gözlüklerin dışında farklı, ben bilgisayarımı burada taşıyorum, gözümde taşıyorum dediğin için. Ona bir ekosistem adettiği için. Şimdi o yüzden buradan sonrası ne olacak? Belki de onu görmediği için 9 yıllık bir, tabii bu kadar dev bir şirket olunca milyar dolar harcasam bile tamam abi, biz bunu yapmayalım demeyi bırakabiliyorsun. Ki geldiği, yani açıklandığı nokta Mobile World Congress, Dünya Mobil Kongresi'nde Xiaomi'nin bahsettiği arabayı tam da gösterdiği dönemde yapıyorsun. Yani o arabayı gösterirken ben de, yani hadi diyelim sızıntı bilmem ne, bilerek bilmeyerek, tam aynı dönemde diyorsun ki ben bunu bıraktım diyorsun. Çok ilginç gerçekten. Yani hani bir başkası için bakınca, ha tamam bak gördün mü işte Apple artık demek ki devrediyor bu liderliği Xiaomi'ye de diyebilir. Ya da tam tersine, kardeşim ben hani o alana girmiyorum, siz orada oynayın, ben orada oynamayacağım da diye de anlaşılabilir. Zaman bunun kimin haklı olduğunu tabii ki gösterecek ama bizim şu an sen de bu oto gündemleri yaptığımızda konuştuklarımızı yan yana koyarsan, Çinli otomobil, Çin otomotiv endüstrisine karşı dünya nasıl bir şey yapacak diye konuşurken, Apple'da hani ben de Don Quixote'um, çıktım ben devireceğim onu diyebilir miydi? Soru işareti. Yani Tesla'dan hani o kadar bahsediyoruz. Zaman zaman işte çok iyi elektrikli araç, muhteşem şu bu falan diyoruz ama gene de ne oluyor? Bazen öyle bir gün geliyor. İşte marka değeri düştü, şöyle oldu. İşte arabalarında bir sorun mu var falan diye böyle yerden yere vurulan da bir konu var. Hani Apple gelecekti burada 20 tane servis aç. Oraya da getireyim konuyu. Çinlilerin düştüğü duruma getirelim. Yani 20 tane servis açacak mıydı falan. Belki bunları da düşününce telefon işindeki gibi at koşturamayacağı, kurallarını kendinin koyamayacağı belki bir yer olduğunu nihayet. Ama gelişen pazar dinamikleriyle yola çıkarken böyle değildi çünkü hiçbir şey.
Evet. Yani
9 yıl önce Çin gelecek, Tesla'dan bilmem neden daha çok satan araba yapacak diyebilir miydin? Ama bu biraz soru işareti. Ford
acaba... yıl önce değil, şöyle bir 4-5 yıl önce bile Çinlilerden bu kadar konuşmuyorduk yani. Elektrikli otomobillerden, Çinlilerden bu kadar söz etmiyorduk. Gerçekten Avrupa'yı istila etmeye başlayacaklar dediğinde acaba mı derdik yani. Ama şu anda karşılaştığımız gerçek çok farklı.
Evet, çok doğru. Neyse, ben de çok uzatmayayım ama hayırlı olsun. Tabii ki görmek ister miydik? İsterdik ama yani bunun bir şey olmasını da istemezdim. Yani işte geyik yaptık mı yaptık falan filan da olmasını istemezdik. Ama tabii insan şunu merak ediyor. Peki o yaptığın prototipler nerede? Onları hiç göstermeyecek misin? Yarın bir gün ne olacak falan. Bunu bir teknoloji meraklısı olarak sadece merak ediyorum. Yani ne, bence bu konu daha su götürür. Yani buradan çıkacak bazı veriler hala işte atıyorum orada bir patent illaki aldı bu adamlar. O patentler ne olacak, ne bitecek? Onları insan doğrusu görmeyi ister. Şöyle bir baktığım zaman yani resimlere Google'da şöyle bir aratma yapsan doğru düz bir şey görsel bir tane hatırlıyorum. Yok. Ben sanki bir görsel hatırlıyorum ama o da gerçek mi diyeyim, bir de onu hatırlamıyorum. Şu an bizim az önce yansıttığımız, yani şu şimdi tekrar yansıtayım. Yani bu böyle bir araba gösterilmedi. Yani bu bir şey, fotomontaj bir şey bu. Böyle bir şey yoktu. Nasıl olacak?
Zaten bildiğimiz yani, Tesla yani. Hani baktığım zaman bildiğimiz Tesla. Dediğim gibi zaten çok gizli yürüttüler bunu. Herhangi bir ne prototip gördük ne bununla ilgili bir hani gün yüzüne teknolojinin çıktığını gördük. Hep böyle gizli kapılar ardında geliştirildi projeler. Ama mutlaka şu olacaktır. Hani biz yani 2000 kişi çalışıyordu. Az buz değil. Bu projenin arkasında 2000 kişi çalışıyordu. Bunlar ne olacak? İşte başka farklı bölümlere yönlendirilecek. Çünkü çok büyük bir teknoloji devinden bahsediyoruz. İşte yapay zeka üzerine çalışıyor. Senin de az önce bahsettiğin birçok teknolojik cihaz üzerine çalışıyor. Ne yapacak? Buradaki elektrikli araçla ilgili yapılan, elde edilen yazılım çalışmalarından, işte ne bileyim patentlerden bir şekilde farklı konseptlerde, farklı iş kollarında yararlanmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hani biz bunu kapattık, tamam, artık bununla ilgili elde ettiğimiz verileri de bir rafa kaldıralım, orada dursun tarzında bir yaklaşımı olmayacaktır herhalde.
Çok doğru söyledin. Hiç üstüne ekleyeceğim bir şey yok. Tertemiz söylemiş oldun. O yüzden devamlı göreceğiz. Ama şöyle bir şey oldu. Çok güzel bir haber sonrasına geliyor. Apple vazgeçti ama kim ne yaptı? Enteresan bir çıkış var. Onun da haberini senden alalım. Ekrana da ben de ne olduğunu yansıtacağım. Sen anlatmaya başladıktan sonra.
Evet, şimdi demiştim ya hani Apple bunu kendisi adlandırmasa da hep kamuoyunda böyle iCar olarak isimlendirildi. Bunu gerçeğe dönüştüren bir marka var. Apple vazgeçmiş olsa da Cherry aslına baktığımızda iCar isimli bir alt marka ya da alt seri gibi düşünebiliriz bunu. Bir elektrikli otomobil serisi tanıtmaya hazırlanıyordu ve iCar 03 isimli elektrikli SUV modelini kısa süre önce resmi olarak tanıttı. Hemen Apple'ın böyle arkasından böyle biz vazgeçtik elektrikli otomobil üretmek gibi bir açıklamasından sonra ya da böyle bir açıklama olmasa da bu duyurunun gelmesi arkasından bunun, bu tanıtımın yapılması oldukça böyle nasıl diyeyim, ironik oldu. Çünkü iCar olarak isimlendirilen bir elektrikli otomobilden, bir Çinli bir otomobilden bahsediyoruz.
Zamanlama manidar diyelim mi sevgili Barış, sözünü kesiyorum ama zamanlama manidar, hani bizim.
Evet, zamanlama çok manidar.
Hakikaten bu kadar mı hazırlanmış olabilirsin yani bunu? Hani abi ben tamam SOTE'de bekliyorum, sen açıklamayı yap, ben şimdi hemen çakacağım dediğin gibi ya. Böyle bir şey ya, çok ilginç. Şeri,
evet evet, gerçekten üstte yani. Gelmesi çok manidar oldu. Baktığım zaman otomobili zaten tasarımını daha önce görmüştük, konuşmuştuk. iCar serisi sadece SUV ile sınırlı kalmayacak. Yanlış hatırlamıyorsam bir spor otomobil tadında böyle sedan benzeri bir araç da göreceğiz. Ama buna baktığımız zaman böyle kaslı, böyle keskin çizgilere sahip, böyle arazi kullanımına uygun bir SUV gibi bir gövde tasarımı çıkıyor karşımıza. Güzel, ilginç tasarım var. Hatta iCar olarak isimlendiriliyor. Ön tarafa baktığımız zaman köşelerde I harfine benzer aydınlatmalar görüyoruz. Bu da otomobilin, ki ortada da var, panjurun orta kısmında da var. Bu da otomobilin ismine atıfta bulunan detaylardan bir tanesi. Arkada da görüyoruz senin gösterdiğin gibi. Oldukça güzel bir araç olduğunu söylemek mümkün. Hemen ben teknik detaylarına bahsetmek istiyorum. Bu arada fiyatı da oldukça ilginç. Aslında teknik özelliklerden önce fiyatından bahsedeyim. Neden ilginç diyorum? Çünkü güncel kurla $15,000'dan başlayan, $15,000 civarından başlayan bir otomobilden söz ediyoruz. Yani bu şekilde bir elektrikli otomobil ve tasarımı gayet güzel gördüğün evet. gibi bir SUV, yani sedan da değil, bir SUV'den söz ediyoruz ve $15,000 civarında bir başlangıç fiyatı var. Oldukça dikkat çekici olduğunu söylemek mümkün. Bu arada standart arkadan içli versiyonu için geçerli olan bir fiyat bu. 6 farklı versiyon var. Bu versiyonlar neye göre değişiyor? Standart uzun menzil, işte advanced donanım, akıllı sürüş, 4x4 veya arkadan itiş olmak üzere değişiyor. En uzun, en pahalı versiyonu mesela uzun menzilli akıllı sürüş özelliğine sahip 4x4, o da $23,600. Yani baktığımızda fiyat olarak oldukça uygun bir araçtan söz ediyoruz. Yeni bir araç, yeni teknolojilere sahip, %100 elektrikli ama fiyat olarak içten yanmalı motorlu araçlarla neredeyse aynıya geldiğini görüyoruz. Bu da dikkat çekici yanlarından bir tanesi oluyor.
Hemen araya girmek isterim özür tabii. dileyerek. Bu senin söylediğin şöyle örneklesek olur mu? Tesla herhalde biz 1,5 sene kadar önce miydi zannediyorum öyleydi. Ucuz bir Tesla modeli için, $25,000'lık bir model için konuşuyordu. Sen şu an diyorsun ki $15,000-$23,000'lık bir arabadan bahsediyorsun elektrikli.
Evet.
Ve baktığın zaman da bu hani böyle bizim anlattığımız o küçük minik otomobillerden falan değil. Yani
tabii ki.
Onlardan birini bahsetmiyorsun.
Büyük, heybetli bir SUV'den bahsediyoruz. Senin dediğin gibi evet. Tesla'nın sözünü ettiği ve Tesla dışında diğer mesela Volkswagen'de 20.000 euro, 25.000 euro bandında bir elektrikli araç piyasaya sürmeye hazırlanıyor ama bunlar hep küçük, kompakt, şehir içi kullanıma yönelik minik hatchback tarzı araçlar. Ama buna baktığımız zaman koca bir SUV'den bahsediyoruz ve tamamen elektrikli olarak geliştirilmiş. O yüzden oldukça dikkat çekici fiyat bandına sahip. Heybetli olduğunu söyledim. Bu arada ölçülerine söyleyeyim. Yani 4,5 yaklaşık 4,5 metre uzunluğa ve 2715 milimetre aks mesafesine sahip. Yani oldukça büyük bir araç. 18 veya 19 inçlik jantlarla beraber geliyor. Renk seçenekleri gayet güzel. Beyaz, siyah, gri, gümüş, mavi ve yeşil olmak üzere farklı renkleri var. İç tarafta yine baktığımız zaman gayet güzel, modern bir yaşam alanından bahsediyoruz. Ortada kocaman 15.6 inçlik bir multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. 8 hoparlörlü ses sistemimiz var. Üst versiyonlara çıkıldıkça bu ekranları kontrol eden Qualcomm'un 8155 Yonga seti gibi gelişmiş özellikler karşımıza çıkıyor. Oldukça iyi bir araç. Hatta en üst versiyonlarda işte koltuk ısıtma, hafıza özelliği, panoramik cam tavan, hoparlörlü ses sistemi 12 hoparlöre çıkıyor. 64 renkli ambiyans, masaj özelliği gibi aslında yani $23,000'lık fiyattan bile beklemeyeceğimiz özellikler karşımıza çıkıyor Çin piyasasında. Yani Çin'in aslında neden çok rekabetçi olduğunu buradan çok net görebiliyoruz. Yani bu fiyatlara bu özellikleri, bu donanımları sunabiliyorlar. O yüzden çok dikkat çekici araçlar karşımıza çıkarıyorlar. Otonom sürüş tarafında da iddialı seviye 2 plus yani 2 ve üzeri olarak adlandırdığımız bir otonom seviyesine sahip. Bu da ne sunuyor bize? Gittiğiniz rotaları hafızaya kaydedebiliyor. Siz tek tıkla o rotayı tekrar seçebiliyorsunuz. Otoyollarda otonom sürüş yani şehir içinde şu an desteklemese bile otoyollarda otonom sürücüsüz araç teknolojilerini destekliyor. Akıllı park özelliği var ve diğer pek çok fonksiyon karşımıza çıkıyor burada. Motor tarafında ise tek motorlu yani $15,000'lık arkadan itişli versiyonda 135 kW yani 184 beygir güç ve 220 Nm tork üreten bir elektrik motoru var. 4 tekerlekten çekişlerde ise ön tarafa ilave edilen küçük bir motorla 205 kW yani 279 beygir güç ve 385 Nm gibi aslında yüksek değerler karşımıza çıkıyor. 4 tekerlekten çekişli versiyon 0-100 hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlıyor. Menzil tarafında da aslında burada Çinli batarya tarafında bir dev olan CATL'den bataryalar alınmış. Lityum demir fosfat kimyasına sahip. 3 farklı kapasite var. 50 kW'dan başlıyor yaklaşık 70 kW'a kadar. Çin'deki ölçümlere kadar 500 kilometreye kadar bir menzil sunuyor bize. Baktığımız zaman hem teknolojileri olsun hem sunduğu menzil olsun hem motor seçenekleri olsun. Yani 15-20 bin dolar civarına bu aracı almak gerçekten hayal gibi.
Hocam parayı nereye koyuyoruz? Bir söylersen nereye yatırıyorsak ben hemen ya şu an aldım ben arabayı ya. Tamam şu an yani şu anlattıklarından sonraki bu arada ağzına sağlık. Mis gibi anlattın. Gerçekten tertemiz, şahane bir şekilde anlattın. Her zaman olduğu gibi detaylara çok hakim sevgili Barış. O yüzden mis gibi anlattı. Araç klasik bir tasarıma da sahip. O yüzden hoş da görünüyor. Hakikaten bu işin nasıl yapılacağını bu adamlar yani gösteriyorlar. Yani fiyat olarak da, özellik olarak da ve bir nevi tasarım olarak da artık hani herhangi bir şekilde bu araçların tamam ya Çin otomobili falan diyebileceğin şekilde yok. Farklı tasarım sınıflarını, farklı tasarım ekollerini yansıtıyorlar, çıkartıyorlar. O yüzden daha yani Apple'ın kararı bu yüzden de doğru olabilir. Ama bunun dışında başka şeylerden dolayı da doğru olabilir. Ama hani söylediğimiz için bir daha söylemeyeceğim. Araç bence de çok güzel. Bu fiyatla da merak ediyorum ve o yüzden de dediğim gibi daha doğrusu varsa bir yer şu an yatıracağız hocam parasını. Gelince alacaksın falan diyorlarsa sıraya girelim. Getirsinler Türkiye'ye. Tabii Türkiye'ye gelince vergi işleri girecek ama latife ediyoruz. Evet. Aslında bu haberle bitirebiliriz istersen. Çünkü evet. Tertemiz oldu yani. Gerçekten bravo. Ben zevkle dinledim seni. O yüzden bir kere daha ağzına sağlık demek istiyorum. Ve sözü kapanışta sana bırakmak istiyorum. O sırada da tabii artık bunu göstermeyeyim. Şu başka bir şey görelim madem öyle. Hani tamam kardeşim Aykar'ın bu kadar da reklamını yapın demedik desinler. Herkese ben şimdiden iyi haftalar diliyorum. Sana sözü bırakıyorum.
Teşekkür ederim. Ben de senin başta söylediklerini aslında tekrar hatırlatmış olayım. Lütfen videoyu beğendiyseniz, öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bizlere emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hem YouTube algoritması açısından hem de bizim motivasyonumuz açısından oldukça önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.